tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz hep birlikte. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özlem. Ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Sedat Bey.
Hocam ben önce dinleyicilerimize soruları, yorumları ve kitap armağanımız için telefon numaralarımızı, adreslerimizi söyleyeyim. Ardından programımıza, konumuza, bu haftaki konumuza başlayacağız ki değerli dinleyicilerimiz Timur İmparatorluğu'nu konuşmaya başlıyoruz. Bu haftadan itibaren Güray Kırpık hocamızla. Biliyorsunuz bir kitap armağanımız var. Bizi ilk arayan dinleyicimize ulaştırıyoruz. Armağan kitabımızı Türk Tarih Kurumu'yla işbirliği halinde. Bunun için yapmanız basit. 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Hem sorularınız hem yorumlarınız hem de kitap armağanımız için telefon numaramız 463 34 19 ve 463 34 21. Hocam bu hafta şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz?
Bu hafta dinleyicilerimize René Grosse'nin Bozkır İmparatorluğu, diğer adıyla yeni ismiyle Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlandı. Stepler İmparatorluğu Atilla, Cengiz Han, Timur adlı eserini hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bu kitap yeni baskısıyla ve yeni bir dizi ile dizgi ile çok güzel bir baskı olarak elimizde bulunuyor. İkinci baskı 2015 tarihli bu kitabı hediye ediyoruz. René Grosse Orta Asya Türk Tarihi açısından aynı zamanda Bozkır medeniyeti açısından çok önemli bir tarihçidir. Fransız yazar. Aynı zamanda Orta Doğu tarihi Le Syrie du Nord ismiyle bilinen bir başka eseriyle de bilinmektedir. Yani Anadolu'nun ve Suriye'nin tarihini yazmıştır. Ve bunun dışındaki en önemli eseri de Bozkır İmparatorluğu. Hunlardan başlayarak Avrupa Hunlarına kadar bütün Hun topluluklarını, ikinci olarak Cengiz Han'ı, Bozkır İmparatorluğunu, onun büyük imparatorluğunu ve üçüncü olarak da yine bir başka Bozkır İmparatorluğu olan Timur Han'ı ve Timurluları, Timur İmparatorluğunu anlatıyor.
Ki bugün
hayırlı
bizde,
olsun diyorum. Evet. Çok güzel bir eser. Dinleyicilerimize hayırlı.
Hocam bayağı da hacimli bir kitap.
Evet. Yaklaşık olarak bu yeni baskısında da 500 sayfa civarında bir eser.
Ve ben de hep söylediğim gibi gerçekten değerli dinleyicilerimiz bu da çok mükemmel bir baskı. Ciltli kapak. Hocam söylemeden geçemiyorum. Türk Tarih Kurumu'na bu konuda da çok teşekkür ediyoruz. Hem TRT adına hem bütün okurlar adına. Gerçekten içerik olarak da biçim olarak da önemli yayınlar yapıyor.
Evet.
Bu da çok güzel bir kitap.
Evet, yeni hocam. Yeni baskılarımız çok daha güzel olacak.
Çok kaliteli,
onu da
evet.
Belirtelim. Şimdi bez ciltli kapak sistemine geçmiş bulunuyoruz geçen aydan itibaren.
Hocam bundan daha mı iyisini yapacaksınız?
Bundan daha iyisi olacak.
Evet. Dinleyicilerimize ondan da o zaman armağan etmek isteriz hocam.
Evet. İnşallah onu da hediye etmek istiyoruz. Devam ettiği sürece programlarımız buna kararımız daimi olacak.
Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla başlıyoruz sohbetimizde. Hocam Timur Han tarafından kuruldu devlet. Timurlu Devleti, Timur Devleti şeklinde tarihlerinde yer alıyor. 1370 kuruluşu. Kuruluşuyla dilerseniz başlayalım.
Evet, Timur Devleti veya Timuriler İmparatorluğu büyük bir Türk İmparatorluğu olarak bilinmektedir. Kendisi Moğol toplulukları içerisinde Türk topluluklarından bir boy olan, bir aşiret olan Barulaslar boyundan bir kişidir Timur. Timur'un çocukluğu, gençliği çok ilginç bir maceralı hayatı vardır. Bazı tarihçilerimiz onun maceralı hayatını da dikkate alarak hanedanın uzak akrabalarından birisi olarak değerlendirirler. Moğol hanedanı içerisindeki taht kavgalarında, özellikle Çağatay Hanlığı'nın yıkılmaya yüz tuttuğu bir dönemde Timur'un yolu açılmıştır ve Semerkant'a kadar olan mücadelesinde Semerkant'ı ele geçirmeyi başarmış. Özellikle 1360 yılından sonra Moğol aşiretleri arasındaki tartışmalarda Timur'un şansı artmış ve kendisi de hanedanın bir akrabası, bir uzak üyesi de olsa güçlü bir asker olarak tahtı ele geçirmeyi başarmıştır. Semerkant'ta 1370 yılının Nisan ayında tahta geçmeyi başarmış olan Timur, yaklaşık olarak 35 yıl boyunca tek başına imparatorluğu kurmuş, yönetmiştir. Devlet teşkilatını oluşturmuş ve yaklaşık olarak hitap ettiği coğrafyayı şöyle bir tanımlayacak olursak, Delhi'den Petersburg'a kadar, yani Sibirya'nın bozkırlarını aşarak Baltık Denizi'ne kadar, doğuda Türkistan'ın en doğusu Çin'den, batıda İzmir'e kadar, Anadolu'nun en batısına kadar olan sahayı fethetmiş, kendi hakimiyetini almış ve büyük bir imparatorluğu kurmuştur. Bu coğrafyalarda tek başına bir devlet kurabilmiş bir başka yapıyı da görmek gerçekten mümkün değildir. Selçuklu Devleti dahi Baltık Denizi'ne kadar olan coğrafyaya bu çapta hakim olamamıştır bildiğiniz gibi. Hindistan'dan Anadolu ve Sibirya, Orta Asya, Çin, bu gerçekten baş döndürücü bir coğrafya ve Türk tarihinin bütün havzalarını içine alan en geniş merkezi bir üste, Mabera-Ün Nehir coğrafyası diyebildiğimiz Seyhun-Ceyhun nehirleri arasında Semerkant baş şehrinde kurmuştur. Timur'un zaman içerisinde Bozkır İmparatoru olması dolayısıyla göçebe başkentlik geleneğini devam ettirerek yer yer başkentini değiştirdiğini ve geçici başkentler edindiğini de biliyoruz. Çünkü onun yaptığı seferler çok uzun sürmüş, yer yer 6 yıl, 7 yılı bulan seferlere çıkmıştır. Nitekim 1399-1404 yılları arasında devam eden seferinin başlangıcı 1398-1405 olarak sayarsak 7 yıllık sefer olarak tarihe geçmiştir. Hocam, yani burada bir sefere 7 yıllığına çıkıyor Timur. Evet. Kısa bir süre değil.
Hocam, az önce de söylediğiniz mücadeleler neticesinde devleti kurdu diye, bütün Türk devletlerinin kuruluşu sancılı oluyor. Ve bütün Türk devletlerinin yıkılışı da hocam dramatik oluyor. Şimdi burada bir hanedan içi kavgalardan söz ettiniz. Hangi hanedanın içerisinden geliyor, hangi hanedandan geliyor Timur? Ve verdiği mücadeleler, devleti oluşturabilmek, kurabilmek için verdiği mücadeleler konusunda tarihlerde kayıtlar var mı Güray hocam?
Cengiz Han'ın soyundan gelen kabileler, artık kabile şeklinde değerlendiriyoruz bunu. Hanedan çok büyük olduğu için Cengiz Han'ın onlarca çocuğu vardı ve her biri bir hanedan, bir boy başında bulunuyordu. Kendi kabilesinin başında bulunuyordu. Bunlar arasındaki taht kavgaları Timur'un yolunu açmıştır. Özellikle Çağatay Hanedanı içerisindeki kavgalar, Mabera-Ün Nehri'deki kavgalar Timur'un yolunu açmıştır. Çağatay ulusunda beylik Barulaslardan Celayirlilere, Celayirlilerden Timur'a kalmıştır. Böylece 1370 yılından itibaren Semerkant merkezinde Timur'un Moğol kabilelerini itaat altına almış, tek bir hanedan kurmuş olan, tabii ki yine Timurlu hanedanını Türk hanedanı olarak değerlendirmekle birlikte Çağatay ulusunun devamı, kendisinden sonrası için de Özbeklerin kurucusu ya da Özbek topluluğunun da kendisini ata olarak tanımladığı bir devletin kurucusu olarak görüyoruz Timur'u. Böyle bir ortada şahsiyet, yani Moğollardan Özbeklere ve günümüze uzanan bir yelpazede Timur çok kilit bir şahıstır. Hem imparatorluk kurucusu olması dolayısıyla hem de bıraktığı mirasın günümüze olan tesirleri açısından akrabalıklarıyla Hindistan, Baltık Denizi arasındaki bütün Türk boylarıyla bir şekilde hem akrabalık bağları hem de siyasi kültürel miras kurguları itibariyle dikkati çeken bir dönemi temsil ediyor. Yaklaşık olarak 35 yıllık tarihi hükümdarlık süresince yaptığı seferlerin her birinin işte 5'er yıllık, 6'şar yıllık uzun seferler olduğunu görüyoruz. Çin'e yaptığı sefer, Petersburg'a, yani daha sonra Petersburg adıyla bilinecek olan Moskova Knezliği'nin de ötesine devam eden büyük seferi, ardından Hindistan seferi, Anadolu seferi ve Batı Anadolu'ya kadar olan fethleri kendisi açısından olduğu gibi dünya tarihini de etkileyecek büyük olaylardır.
Evet. Hocam, bu hafta kitabımızı kazanan dinleyicimiz belli oldu, ben duyurayım. Neslihan'dan bir uyarı var. Daha sonra duyurayım. Peki Neslihan, devam edelim hocamızla sohbetimize. Hocam, şimdi Timur'un kişiliği üzerinden bir yolla mı devam edelim? Buna sizin karar vermenizi rica edeceğim. Yoksa yaptığı işler şeklinde mi devam edelim? Çünkü Timur ilginç bir kişilik.
Önce bir kişiliği üzerinden hocam, konuşmamızda evet. Ve Timur'un şahsiyetini tahlil etmemizde yarar var. Bazı tarihçilerimizin de bu konuyla ilgili çok yorumları oldu. Timur Lenk tabiri üzerinden hareketle
aksak onun şahsiyeti. Hocam, evet. Farsça
Lenk şeydi. Kelimesi evet. Farsça topal, aksak anlamına geliyor. Gerçekten de bir ayağı aksaktır. Onun gençliğinde yapmış olduğu mücadeleler sırasında yaralanmış ve bir ayağı bu şekilde bir engel ile hareket edebilmektedir. Kendisinin her ne kadar sağ ve sol tarafındaki bu hareket kabiliyetindeki yetersizlikler onun askeri dehasına zarar veriyormuş gibi bir hissiyat içerisinde isek de tam aksine onun bir savaş kurnazı, çok ciddi bir şekilde olayları bir satranç gibi yöneten hükümdarlık kişiliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, burada şöyle bir ek yapmak belki mümkün olabilir, biraz da espri olsun diye. Hunları anlatırken bunlar at üzerinde yaşıyorlardı zaten dediniz. Herhalde Timur da at üzerinde yaşadığı için pek yürümeye fazla ihtiyaç kalmıyor. O yüzden engel olmuyor galiba durum.
Timur'un ordusu bir bozkır ordusu ve çoğunlukla atlı birliklerden oluşuyor. Atlı birlikler kullanmıştır. Ayrıca kendisini özellikle Doğu Seferinde ve Güney Seferinde Gaza Padişahı ilan etmiştir. Yani Hindistan'a karşı yapmış olduğu seferi Büyük Gaza olarak tanımlamış. Putperestlere karşı cihat adını koymuştur. Gerçekten de Hindistan bölgesinin fatihlerinden birisi olarak Timur'u değerlendirmek, ayrı bir yere koymak lazım. Anadolu açısından konu bu şekilde değerlendirilemeyebilir. Çünkü Anadolu'da Yıldırım Bayezid aslında büyük bir devletin de başında bulunuyordu. Şöyle bir baktığımız zaman Timur kadar geniş olmasa da Anadolu'da birliği sağlama çabası içerisinde olmuştu. Ve Erzincan'a kadar olan sahada Timur'un gelişinden önce bir hakimiyet tesis etmişti. Bunun yanı sıra Anadolu'dan kaçan beyler, yani Yıldırım Bayezid'den kaçan beyler Timur'a sığınmış. Timur da kendisi Anadolu'ya hakim olmak isterken Karakoyunlu ve Akkoyunlu beyleri ondan kaçarak, yani İran sahasını alırken Timur, Yıldırım Bayezid'e sığınmışlardı. Böylece karşılıklı olarak iki devlet arasında beylerin birbirine sığınmasıyla birlikte birbirlerine karşı bir kışkırtma ortamı, yani savaşı tazyik eden, savaşa onları iten bir takım sebepler, siyasi, psikolojik veya maddi sebepler ortaya çıkmıştı.
Hocam, ben kestim sözünüzü, bir askeri dehasından ve kurnazlığından özellikle bahsettiniz Timur'un.
Evet. Timur'un bu kurnazlık ya da hilebaz davranışlarının aslında her ne kadar onun şahsiyetiyle ilgili görsek de biraz da hükümdarlık gereği olarak yaptığı konularla ilgili tarafına da değinmemiz gerekir.
Böyle anlamamız gerekiyor hocam.
Yani bir kısmını böyle anlamamız gerekir. Ancak adalet anlayışı ve barışçı olma açısından baktığımızda güven vermeyen taraflarını da dile getirmemiz gerekir. Örneğin en çarpıcı örneklerden birisi Ankara Savaşı'ndan önce Sivas'taki Müslüman olan kale komutanı ve şehir halkına aman vermesine rağmen halkı katletmiş olması, bu bizim Türk tarihi açısından olduğu gibi aynı zamanda insanlık tarihi açısından da çok kabul edilebilir bir şey değildi. Nitekim Yıldırım Bayezid'in onu suçlarken en çok dile getirdiği husus Sivas'ta yaptıklarıyla ilgilidir. Ve Sivas halkını katletmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve bunun büyük bir savaş nedeni olduğunu bildirmesi, buna dair taleplerini iletmesidir. Buna karşılık Timur da Yıldırım Bayezid'den derhal itaat etmesini, dünyanın büyük hakiminin kendisi olduğunu, yani Timur Gürkan ya da Gürkan devletinin başı olduğunu, bütün dünyanın hakimi olduğunu ifade ediyor burada. Yıldırım Beyazıt da tam aksine bütün dünyanın hakiminin kendisi olduğunu ona ifade ediyor.
Peki Güre Hocam, şimdi
burada bir hakimiyet mücadelesinden bahsedebiliriz.
Her iki büyük Kaan, Sultan, İmparator, her neyse devlet başkanı diyelim, ikisinin de İslam sonrası Müslüman olduklarını biliyoruz. Fakat daha önceki programlarımızda siz sık sık vurguladınız. Bizim İslamiyet'ten önceki Türklerin ait olduğu din bir tanrı dini. Tek tanrıya tapan bir millet, bir kavim Türkler. Evet, evet. Ve kutbu olmak kavramı var. Kaan'ın iş başına geldiğinde. Sizin söylediklerinizden kutbu olmak da eğer yürütürsek dünyaya düzen verme, dünyaya adalet getirmek için seçilmiş kişi anlamında ifade edilebilir belki. Hocam burada ikisi bu anlamda mı çatışıyorlar? Yani bunun kökenini daha önceki İslamiyet öncesi Türklerin inanışında bulabilir miyiz? Yorumunuz nedir Güray Hocam?
Tabii devletler arasındaki bu mücadeleyi, Türk devletlerinden ikisi arasındaki bu mücadeleyi geleneksel olarak Türklerde bulunan cihan hakimiyeti telakkisiyle özellikle ifade etmemiz gerekir. Bu sadece Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında görülmediği için sonradan da bazı olaylar dolayısıyla, daha önceki olaylar dolayısıyla da değerlendirebileceğimiz bir husustur. Özellikle Toktamış Han'ın Timur'la olan mücadelesine de baktığımız zaman Timur'la Toktamış Han arasında iki defa büyük savaş oldu. Bu her iki savaşta da bir hakimiyet mücadelesi vardır. Toktamış Han, Timur'un Hindistan'a gittiği sırada Kafkasya üzerinden Şiraz'a inmiş. Onun almış olduğu İran, bugün İran sınırları içerisinde olan Şiraz ve Güney Azerbaycan diye bildiğimiz bölgeyi almış. Mavera-ün Nehir'e kadar olan sahayı talan etmiş ve kendine bağlamıştır. Bunun üzerine Timur hızla kuzeye dönmüş ve Toktamış Han üzerine bir hazırlık yaparak başkentte, Semerkant'ta hazırlıktan sonra Toktamış üzerine yürümüştür. Toktamış Han'ı mağlup ettikten sonra seferine devam etmiş. Sibirya'da Moskova Knezliği, Kiev Knezliği diyebildiğimiz bölgelere kadar ilerlemiştir. Özellikle Kırım sahasında da bütün beyleri kendisine bağlamış, bazı beyleri ise Toktamış Han'a bağlılıklarından dolayı cezalandırarak sürgün etmiştir. Nereye sürmüştür? Kırım'dan ve kuzeydeki Kazan bölgesinden alarak Balkanlara sürmüştür. Yani Dobruca ve Bulgaristan sahasına, Kırım'a, Ukrayna'ya bugünkü coğrafyalarla anlatırsak dinleyicilerimiz daha uygun şekilde coğrafyayı anlayacaktır. Yani Sibirya'dan alarak Toktamış Han'a bağlı olan Tatar aşiretlerini, Türk Tatarları Güney ve Balkanlara sürmüş olması dikkat çekicidir. Toktamış Han bu sıralarda Memlük Devleti hükümdarı Sultan Berkuk'la ittifak halindeydi. Kime karşı? Timur'a karşı. Yine arada Osmanlı Devleti var ama bu arada Doğu Anadolu bölgesinde Kadı Burhanettin Devleti var. Mutahharten diye Erzincan Melikliği, Erzincan Beyliği var. Durkadiroğulları var. Ve böylece Anadolu'nun büyük bir kısmında Karamanoğulları, Durkadiroğulları, Ramazanoğulları, Kadı Burhanettin Devleti olmak üzere bu aradaki beylikler için de bir tampon bölge olarak bulunduğundan dolayı kendisi açısından Timur burayı ele geçirirse, yani Anadolu'nun Doğu Anadolu bölgesini ve Orta Anadolu bölgesini ele geçirirse Toktamış ile Memlükler arasındaki askeri ittifakı kesebileceğini, böylece kendisinin birebir Toktamış'ın ordusuyla, diğer taraftan da Memlük ordusuyla birebir kalabileceğini hesap ederek ittifaklara karşı bir mücadele peşinde olduğunu anlıyoruz. Yani evet, hareket tarzı olarak baktığımızda büyük devletlerin kendisine karşı ittifak yapmasını fark ediyordu Timur ve bunlara karşı parçalayıcı taktikler uyguluyordu.
Hocam bir ara verelim, ardından hangi bu haftaki şanslı dinleyicimizi duyuralım, sonra da sohbetimize devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463-34-19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türk tarihinizin de arayışlarımıza Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam Neslihan diyor ki bugün telefonlar bir türlü durmadı. Dinleyicilerimiz çok yoğun ilgi gösteriyorlar. O yüzden ancak toparlayabildim ve ancak ulaştırıyorum sana diyor bana. Şimdi söyleyeyim mi lise benden isteyen izin var mı? Var diyor hocam söylüyorum. Ankara'dan yüksek lisans öğrencisi Sümmani Karakuşoğlu. Hocam bugün bize ulaşan ilk dinleyicimiz Stepler İmparatorluğu Atilla Cengiz Han Timur. René Grosse, Fransız yazar René Grosse'nin kitabını kazandı. Şöyle demiş hocam dinleyicimiz. Uzun süredir Türk Tarihi İzinde programını dinliyorum. Radyo ve tarih meraklılarına şiddetle tavsiye ediyorum. Tarih konusunda birçok kişiyi aydınlattığınız için minnettarım. Değerli hocamız Güray Kırpağ'a, yayın ekibine, Türk Tarih Kurumu ve TRT'ye bu program için çok teşekkür ediyorum demiş. Esas biz teşekkür ediyoruz hocam. Deneyeceğimiz evet. Sağ olsun, var evet. Olsun. Bu güzel hacimli kitabı da ilgi alanıymış zaten. Bu genç dinleyicimizin güle güle okusun. Kütüphanesinde çocuklarına saklasın. Stepler İmparatorluğu René Grosse'nin. Evet,
bu kitabı ikinci dinleyicimize de bence hediye edelim. Birincisine de. Bu defa ben de böyle bir seçenek sunuyorum. Hayırlı olsun Sümmani'ye. Ayrıca ikinci dinleyicimize de başka bir kitap daha hediye edelim. Bugün itibariyle. Çünkü özel olarak böyle bir içimden böyle bir şey geldi.
Geldiyse hocamızın isteğini Neslihan.
Evet, benim evet. Hediyem olsun o da.
Tamam hocam. Öyleyse Almanya'dan Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimiz. Bize tarih meraklısıyım ve her hafta sizi dinlemeye çalışıyorum. Programı çok beğeniyorum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum demiş. Biz de sizin yeni yılınızı kutluyoruz. Ve Güray hocamızın size bir armağanı var. Kitabın adını önümüzdeki hafta duyururuz dinleyicimize. Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimize. Evet. Ancak şöyle bir şey olabilir. Halime Hanım eğer şu anda da bizi dinliyorsa yapımcım Neslihan Değirmencioğlu'na bir adres bırakması gerekecek ki biz buradan gönderebilelim. Biz de kutladık hocam. Ayrıca teşekkürler hocam dinleyicimiz adına. İçinizden geldik.
Evet, sağ olsun, hayırlı olsun.
Halime Hanım'a. Evet. Bir başka dinleyicimiz Avusturya'dan Selami Giden. Kitap eline ulaşmış hocam. Çok teşekkür ediyor. Bir an önce okuyacağım diyor. Ve yeni yılımızı kutluyor. Biz de onun yeni yılını kutluyoruz.
Evet, yeni yılını kutluyoruz Selami Bey'in de.
Kitapta eline ulaştığına göre iyi, güzel okusun, güle güle okumalar diliyoruz. Sağ olsun bizi dinlediği için. Bir başka dinleyicimiz hocam Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu. Ayrıca Almanya'dan Aydın Küpeli programı beğenerek dinlediklerini söylemişler. Size yani hocamıza diyorlar. Bize, ekibe çok teşekkür ediyorlar. Yeni yılımızı kutluyorlar. Hocam İtalya'dan bir mesaj daha var. Kaya doğru var. Ama ondan sonra dinleyicilerimizle paylaşalım dinleyicimizin mesajını. Çünkü benim bir sorum var size. Timur'un kişiliği ve kişilik özellikleriyle başladık Timur İmparatorluğu'na. Hocam Timur'un Müslüman olduğunu biliyoruz ama. Bu kesin.
Evet, Timur ehli sünnet yani sünni bir Müslüman ve tabii ki Şeyhülislam'ı var ve hareketlerinde onun fetvasına, görüşlerine de değer veriyor. Ona göre hareket ediyordu. Moğollar Orta Doğu'ya, İslam dünyasına geldikten bir süre sonra parçalara ayrılmışlardır. Cengiz Han'ın vefatından sonra. Bu vefattan sonra Moğol devleti 4 parçaya ayrılmıştı. Bu parçaları sırasıyla ifade edecek olursak İran coğrafyasında İlhanlılar, Orta Asya Türkistan Mavera Ün Nehir bölgesinde Çağatay Hanlığı, Çin'de Kubilay Hanlığı ve Sibirya bölgesinde Kazan, Kırım arasındaki sahada Altın Orda Hanlığı olmak üzere 4 parçadan oluşuyordu. İşte burada Timur'un mücadele ettiği devletler anlamında baktığımız zaman Timur daha çok bu devletlerin yerinde birleştirici bir İmparator görevi gördü. Yani bütün Moğol İmparatorluğu'nun o İslamiyet ile birlikte İslamlaşmış olan döneminde ortaya çıkmış bir beydir. Ve bunların hepsinin sahasına yani Çin'e, İran'a, Irak'a, Anadolu'ya, Sibirya'ya hakim olmak istemiştir. Ve bunu büyük oranda da başarmıştır. Hatta bu sınırları aştığını da söyleyebiliriz bazı yerlerde. Toktamış Han işte Altın Orda Hanı'nın hanlığının başında bulunan bir büyük handı. Timur onu mağlup etmiş ve iki defa mağlup ettikten sonra Moskova Knezliği'nin etrafında Rus Knezlerini birleştirerek ayrıca Toktamış Han'a tabi olan aşiretleri, beyleri sürmek suretiyle kuzeyde bir Rus devletinin Knezlikler etrafında birleşmesini, Moskova Knezliği etrafında birleşmesini sağlayan ilk kişidir. Yani onları teşkilatlandırarak...
Tekrarlar mısınız hocam? Bu çok
Rusya bizim... devletinin çıkışında çok önemli bir kişidir Timur. Bunu da ifade edelim. Türk tarihiyle böylece Rus tarihi belli noktalarda çok büyük oranda örtüşmektedir. Veya birliktelik anlamında bakacak olursak birlikte yürüyen bir tarihtir. Bunu bu şekilde ifade etmemizde yarar var.
Hocam burada bir sorum olacak size ama İtalya'dan Kaya Doğruer adlı dinleyicimiz ulaşmış bize ve demiş ki kitabın adı neydi? Sayın Doğruer, bu gerçekten önemli kitabın adı Stepler İmparatorluğu. Atilla, Cengiz Han ve Timur. Hocamız Güray Kırpık programımızın girişinde tanıttı. Rene Grosse'nin önemli bir yazarı olduğunu. Başka kitabı daha var dediniz hocam.
Evet, o kitabı da La Siria de Nord, Suriye'nin kuzeyi ve Anadolu'yu anlatıyor. Orta Doğu tarihi açısından önemli bir eser. Orta Çağ tarihiyle ilgili bir eser. O da Fransızca ve Türkçe olarak var.
Evet, tekrarlayayım ben. Stepler İmparatorluğu, Atilla, Cengiz Han ve Timur. Orta Asya tarihimize ilişkin. Almanya'dan Aydın Küpeli aradı hocam az önce. Bu kitabı piyasadan bulabilir miyiz diye sormuş. Tarihe çok meraklıyım. Ben kazanmak istiyordum ancak kısmet değilmişti dinleyicimiz. Şöyle bir yöntem var. Ben de Türk Tarih Kurumu yayınlarının bir müdavimi olarak Sayın Küpeli, Türk Tarih Kurumu sayfasına girdiğinizde orada bütün kitaplar ayrıntılarıyla var. Satın almak mümkün. Ayrıca Ankara'da Kızılay'da bir satış bölümümüz var hocam.
Var.
İstanbul'da var.
İnternet satış ofisimiz var. İnternetten satış yapılıyor. Sayfamız yenilendi. Oradan daha kolay da alışveriş
çok
yapabilirler.
Çok kolay. Hocam ben onu biliyorum. Alışverişi yaptığım için son derece basit. 3 gün içerisinde de hangi kitapları istediyseniz şeye geliyor. Evinize geliyor.
Evet.
Kapıdan teslim oluyor. Sayın Küpeli ve Sayın Kaya Doğruer. Dilediğiniz anda Türk Tarih Kurumu sayfasından bu kitabı da diğerlerini de satın alabilirsiniz. Hocam az önce sizin gönlünüzden geçip de kitap armağan ettiğiniz Halime Dindaroğlu hanımefendi tekrar aramış. Çok çok teşekkür ediyor size bu kitap için. Çok mutlu olduğunu ve çok şaşırdığını da belirtmiş. Yeni yıl armağanı diyelim hocam.
Yeni yıl armağanı olsun, iyi okumalar olsun.
Ve yeni yılı da kutlu olsun hocam. Şimdi Timur'un bir kişilik anlamında ehli sünnet Müslüman olduğunu ifade ettiniz. Fakat tarihimizde çok tartışılan bir konuya giriş yaptınız. Bu Rus knezlerinin yan yana getirilmesi, birleştirilmesi, ardından İvan'ın ortaya çıkışı ve Rus devletinin kuruluşunda Timur'un oynadığı rolün Türk tarihine etkileri konusunda tarihçilerimiz tartışıyorlar. Şimdi çok ayrıntıya girmemekle birlikte ben burada sizin görüşlerinizi de merak ediyorum.
Tabii burada Timur'un bütün toplulukları sürdüğünden bahsetmiyoruz. Biz burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Altınordu Hanlığı'nı da kendisine bağlamıştır. Büyük oranda da onları da bir teşkilat içerisinde kendine bağlı beyler olarak yönetmeye devam etmiştir. Altınordu Hanlığı'nın daha sonra Kazan Hanlığı, Astrahan Hanlığı şeklinde devam ettiğini de ifade edelim. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Sibirya bölgesindeki Türk Hanlıkları yaşamaya devam ettiler ve varlıklarını Timur çatısı altında da yürüttüler. Ayrıca Timur oradaki hanlığın da devamı açısından, Altınordu medeniyetinin devamı açısından da önemli işler yaptı. Sadece Rus knezlerini birleştirdi dememiz eksik olur, eksik bir tanım olur. Burada Timur'un hem Ruslar açısından tarihi bir katkısı olduğunu hem de Türk tarihi açısından çok önemli bir iz bıraktığını ifade etmek açısından konuya değinmemiz önem arz ediyordu. Günümüzü anlamak açısından da çok kritik bir dönemi anlatıyoruz. Yani Rus-Türk tarihi açısından ortak bir dönem bu dönem. Günümüzde Rusya'ya seyahat eden, yani gezgin olarak veya araştırmacı olarak seyahat edenler şunu göreceklerdir. Petersburg'dan Kazan'a kadar Sibirya'nın her sahasında Timur ve sonrasına ait, Altınordu Hanlığı'na ait eserler vardır. Tabii Altınordu Sarayı'nı yakıp yıkması, Toktamış Han'ı esir alması ve onun yapmış olduğu tahribattan da bahsedilebilir. Ancak yerine yeni saraylar, yeni inşaatlar, yeni şehirler de kurulmuştur zaman içerisinde. Timur'un yapmış olduğu bu seferdeki olaylarla ilgili izler tarih araştırmacıları tarafından arkeoloji kazıları ve inşaatlar sırasında, araştırmalar sırasında tespit edilmiştir. Timur'un Altunarda Hanı, Toktamış Hanı'nın sarayına vermiş olduğu yangın ve tahribatın izlerini tarihçiler ulaştıklarını ifade ediyorlar. Tahminler o yönde, daha doğrusu saray kalıntılarıyla ilgili. Daha sonra burada yeni inşaatlar, saraylar, hanlık sarayları yaptırılmıştır. Ve günümüze kadar kalmıştır bunlar da. Onu da ifade etmemizde yarar var.
Hocam, zaman daralıyor ama şunu merak ediyorum. İlk programımızın bu ikinci bölümüne geçerken Timur'un siyasi anlamda mücadele ettiği devletleri saydınız. Ve bunu bir coğrafya içerisinde saydınız. Bu beni şaşırttı. Hangi coğrafya hocam? Kaç tane Türk devleti var? Bunların birbirleriyle ilişkileri, savaşları, yer değiştirmelerine bir giriş yaptınız. Bunu biraz ayrıntılandırır mısınız?
Timur çağı itibariyle 14. yüzyıl çok parçalı bir Türk beylikleri ve devletleri yapısına sahip. Aslında çok büyük Türk devletleri de var bu çağ itibariyle. 14. yüzyıl bir Memluklu devleti var. Memlukluların hakim olduğu sahayı şöyle bir tanımlayacak olursak, bugünkü Kuzey Afrika'dan Sudan'a kadar olan bütün Mısır, Yemen, Hicaz, yani
Arap Yarımadası,
Irak'a kadar olan coğrafya, Anadolu'nun Doğu Anadolu kısmı ve Güneydoğu Anadolu, bütün bu coğrafya Doğu Akdeniz yayı Memluk Devleti'nin himayesi altında bulunuyordu. Timur 1393 yılında Bağdat'a kadar olan sahayı almış. Aynı zamanda Doğu Anadolu bölgesinde Erzincan Mütahherten Emirliği'ni kendisine bağlamış. 1394 yılında da Toktamış Han ile savaşmak suretiyle 1395'te de Altınordu Devleti'ne son vermişti. Ardından 1399 yılında Anadolu seferine çıktığı sırada, bildiğiniz gibi 1403 yılında Timur Suriye, Halep, İzmir'e kadar olan bütün Anadolu beyliklerine kendi başkentlerini ve beyliklerinin iadesini sağlamış ve onların hepsini kendisine bağlamıştı.
Hemen öncesinde hocam Osmanlı İmparatorluğu'nun artık bir imparatorluk sayabiliriz,
Osmanlı
sınırları var.
Tabii Osmanlı büyük bir devletti. Anadolu'da tek başına hakimdi. Anadolu'nun doğusundaki devletleri sayacak olursak Kadı Burhanettin Devleti, hemen ondan önce Eratna Beyi, Ertana Bey'in devleti, Dulkadiroğulları Devleti, Ramazanoğulları Beyliği ve Suriye'deki çeşitli meliklikler, Memluklara bağlı da olsa çeşitli küçük yapıdaki devletler, Hindistan sahasında yine Timurlulara bağlı olarak o bölgede de yerleşmiş olan Çağatay Hanlığı'nın kolları, eski bir takım aşiretler ve beylikler, Özbekler yine bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Timur döneminin en önemli topluluklarından birisi olarak, yeni bir Türk topluluğu olarak, aslında Oğuzların bir kolu olan Uzbek topluluğu zaman içerisinde Timur'un başkentini de almış ve Özbek devleti 16. yüzyılda Timur'un yerine Şeybani Muhammed Han tarafından kurulmuştur. O da Timur Hanedanı'nın bir akrabasıdır.
Hocam,
yani
burada
Özbeklerin atası olarak görebiliriz Timur'u bu yönüyle.
Hocam, baktığımız Özbek sözcüğünün, bunu size ne zamandır soracaktım zaten. Etimolojisine girdiğimiz zaman aslında Oğuz Bey demek değil mi?
Evet.
Köken, evet.
Uz ya da Oğuz, oradaki yumuşama ve daralmalardan harf düşmeleri ve ses değişimleri söz konusu olabiliyor. Türkçenin yapısına çok uygun bir şekilde Özbek ifadesi çok tabii tarihi bir anlamı vardır. Bunu Batı ve Doğu dillerinde farklı şekillerde telaffuz edenler olabilmiştir.
Hocam,
Oğuz
şimdi,
topluluğu olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, şimdi bu az önce tekrar açtığınız, ayrıntılandırdığınız coğrafya içerisinde bu kadar farklı devlet, ileri ufaklı Türk devletleri. Ve bunların içerisinden Timur çıkıyor, sivriliyor ve ondan sonra ne diyelim, fütühata mı başlıyor hocam? Yani Cihan İmparatorluğu için
Timur'un ve Yıldırım Beyazıt'ın savaşı gibi, Toktamış Han'la yapmış olduğu savaş gibi, bazı savaşlar ve seferleri dışındakilerin tamamını cihat kapsamında veya fetih politikası kapsamında değerlendirebiliriz. Bu ikisi ise, yani az önce ifade ettiğim 2-3 karşılaşmayı ise bir hakimiyet mücadelesi olarak değerlendirmek lazım. Yani iki Müslüman Türk hükümdarının birbiriyle çarpışması bir siyasi ve aynı zamanda hükümranlık, üstünlük sağlama meselesidir. Yoksa dini bir mesele değildir. Şüphesiz ki Yıldırım Bayezid ile Timur arasında bir takım meseleler vardı ama bu kesinlikle bir dini mesele, çatışma değildi. Kavmi bir çatışma da değildi.
Siyasiydi hocam. Evet. Hocam zamanımızı doldurduk ve değerli dinleyicilerimiz belki fark ettiniz. Gülay hocamız yavaş yavaş 1402 tarihine geldi, yaklaştı. Yani o meşhur işte bizim de bulunduğumuz yere 30 kilometre var mıdır hocam? Çubuk'ta gerçekleşen.
Evet, bu savaşın yeri ve nasıl olduğu ile ilgili konuya girebiliriz.
Haftaya,
bundan sonraki programımızda.
1402 senesinde olacağız değerli dinleyicilerimiz. Bu büyük savaşı bütün ayrıntılarıyla. Hocam önümüzdeki hafta herhalde yalnızca savaşı anlatabiliriz. Tarihimiz açısından çok önemli bir savaş.
Öyle görünüyor.
Öyle görünüyor göre hocam. Yani. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu haftada Türk tarihinin izindeki gezintimizi, arayışlarımızı. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.